Ayrım 42. Geri Sayım. Robert Ludlum. Sayfa 452. Price bir havluya sarılmış saunanın bir köşesinde oturuyordu. Camlı kapıda tek bir tıkırtı oldu, bu sinyaldi. Simsarlık şirketi Swenson ve Schwartz'ın ikinci başkanı ve Matarazzi'nin avukatı Stuart Nichols geliyordu. Adam bir havluya sarılmış olarak içeriye girip Cameron'ın karşısındaki sıraya oturdu. İkisi de birbirini iyi göremiyordu ve bu Price için iyiydi. Sözcükler daha etkili olacaktı. Konuşmaya başlamak için bir dakika bekledi. ''Merhaba danışman.''
''Ne? Kim o?''
''Adım değil, söyleyeceklerim önemli. Burada yalnızız.''
''Kulübün saunasında kendini tanıtmayan yabancılarla konuşma alışkanlığım yoktur.''
Her şeyin bir ilki vardır, öyle değil mi?
Bunda olmaz.
Nichols ayağa kalktı. Amsterdam'dan geliyorum, dedi Cameron alçak sesle.
Ne?
Otur danışman, oturman senin yararına. Benim sözüme inanmıyorsan, Julian Guiderone'ninkine inan.
Guiderone?
Buhar katmanları arasında avukat yeniden oturdu.
Bu bir çeşit şifre, öyle değil mi? Yıllardır öldüğü kabul edilen bir adamın adı. Garip. Yani herhangi birinin bunu kullanması demek istiyorum.
Bir noktaya kadar açıkladın, daha fazlasını istiyorum. Amsterdam'a ne oldu? Aramak neden yasak? Biliyordun, Kaiserslautern'a ulaşmayı denedin mi?
Kaiserslautern? Beni etkiliyorsun, nereden bileceğim?
Çünkü dışişlerindeki köstebeğimiz Leonard Frederick sana söyledi. Van der Meer, Julia'nın karizmasını azaltmak için güç yarışına girdi.
''Bu çok saçma. Onun oğlu...''
''Shefford boyunda oğlu'' diye tamamladı Price alçak sesle. ''Van der Meer'i ararsan sana onun iş için ülke dışında olduğunu söyleyecekler.''
''Ne demek bu?''
''Yeniden grup kuruyor. Her yerde olabilir.''
''Tanrım, bu korkunç. Hatta çılgınca.''
''Olabilir. Ama ben Guiderone'den yanayım. Hayatımla birlikte. Gerçek güç o. Hepimizin bildiği kişi o. Her yerde.'' Akdeniz'den Kuzey Denizi'ne, Paris ve Londra'dan New York ve Los Angeles'a kadar. Van der Meer, Kaiserslautern'daki şatosunda planlar ve düzenlemeler yapıyor olabilir. Ama onları uygulayan Guiderone, o güvenilir bir kişi. Van der Meer bilinmeyen, görülmeyen bir para ağacı, kişi değil. Shefford Boy'un oğlu olmadan bir şey yapamaz.
Benim düşündüğümü mü söylüyorsun? Bir krizde miyiz?
Henüz değil. Guiderone'nin emirleriyle her şey programa uygun yürüyor.
Durum böyleyse diyen avukat oldukça rahatlamıştı. Bana neden geldiğini anlamıyorum.
Guiderone senin bağlılığından emin olmak istedi.
Bu şartlar altında bağlıyım. Neden kuşku duyuyor?
Çünkü müşterim ve yakın dostun Albert Whitehead gemi değiştirdi. Van der Meer'in para ağacının yanına geçti.
Ne?
Ağacın ne kadar çabuk kuruyabileceğini bilmiyor.
Bunlardan bana hiç söz etmedi, dedi Nichols şaşkınlık içinde, sesi gergin. İnanılmaz bir şey.
Sen de ona görüştüğümüzden söz etmemelisin. Bu konuşma hiç olmadı.
Anlamıyorsun. Aramızda hiçbir zaman iş sırları olmadı. Hele bu konuda düşünülemez.
Artık değil. Gözlerini ve kulaklarını açık tutarsan Bay Guiderone seni cömertçe ödüllendirecek. Sana bir telefon numarası bırakacağım. Eğer bir şey öğrenir ya da Whitehead'in tuhaf davranışlarda bulunduğunu görürsen arayıp avukat sözcüğünü kullan, bu yeter. Seni arayacağım, bir yerde buluşabiliriz.
Demin düşünülemez dedim, gerçekten öyle. Albert'a karşı casusluk etmem mümkün değil.
Daha sonra bana teşekkür edeceksin ve Shefford Boy'un oğlu bunu unutmayacak. Sen çok iyi bir avukatsın. Yönetime geçtiğimiz zaman uluslararası hukuk bölümümüzün başına sen geçebilirsin. Şimdi gidiyorum. Elini uzat, telefon numarasını vereceğim. Bir kağıda yazdım. Price saunadan çıkarken açık kapıdan bir an buhar dalgaları dışarıya doğru emildi. İçeride kalan Stuart Nichols şaşkınlık ve dehşet içinde kendi kendisiyle çekişerek ıslak duvarlara bakıyordu. Siyah antrenörüyle giysilerini bıraktığı boş odaya giden Cameron çabucak giyindi. Kalabalık ve yoğun sabah trafiğinin olduğu sokağa çıktığında Matarazzi avukatıyla yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Albert Whitehead'le olduğu gibi iyi gitmişti. Nifak tohumları ekilmiş ve buna ek olarak sessizlik sağlanmıştı.
Eğer yanılmıyorsa hedefler öyle bir baskı altında olacaklardı ki Matarese merdivenini hızla tırmanırken sonunda çok büyük hatalar yapabileceklerdi.
Sizden ayrılıyorum dedi CIA görevlisi Scott Walker. Marble Thorpe'daki dairedeydiler. Ama dördüncü hedefim bulundu. Philadelphia'da yine görüşebiliriz.
Umarım dedi Leslie. Bize çok yardımcı oldun.
Bir şey yapmadım albay. Yaptıysam bile ne olduğunu bilmiyorum. Florida uçuşunuz için mühürlü emirleri Teğmen Considine'e verdim. Üçüncü hedefiniz orada. Dale Barkley adında bir arkadaşımız tarafından karşılanacaksınız. Yardımcı müdürün talimatlarını izleyerek benim görevime devam edecek. O da benim gibi hiçbir şey bilmiyor.
Hiç merak etmez misiniz?
Merak etmememiz söylendiği zaman hayır yarbay.
İyi yanıt dedi Price.
Çok zengin iş adamı ve Matarese'nin ABD'deki büyük gücü Jameson Fowler, Palm Beach'teki Breakers Otel'in dışında iş başındaydı. Durmadan eyalet başkenti Tallahassee'ye telefonlar ediyordu. Telefonda kendi gizli hattını kullansa da buraya CIA tarafından kolayca sızılmıştı. Yüksek devlet görevlilerine büyük bir elektrik şebekesi kurma konusunda baskı yapıyor, maddi çıkarlar bakımından imalarda bulunuyor ve rüşvetler teklif ediyordu. Kesinlikle kabul edeceklerdi. Çünkü eyalet politikacılığı parasal olarak kaybettiren bir oyundu. Güzel bir bürosu ve biraz ünü yoksa ve eğer eyalet hükümetiyle işleri olan müşterilere sahip bir avukat değilse çok az para vardı. Fowler hem telefonunda hem de özel jetiyle getirdiği otelinde kalan konuklarında basacağı düğmeleri biliyordu. Yıllar önce bir kalp ameliyatı geçirmiş olduğu için New York'taki Stuart Nichols gibi sabahları jimnastik yapmayı alışkanlık edinmişti. Ama otelin jimnastik salonunda değil, her sabah saat tam 8'de yüzme havuzunda 20 kulaç atıyordu. Sabahın 8'i otel müşterileri için sevilen bir saat değildi. Buna Frank Shields'ın CIA havuz müdürü saptamıştı. Price 8'i 3 geçe oraya geldiğinde ajan kapıyı kilitledi ve üstüne havuz temizleniyor. 30 dakika kapalı yazan bir tabela astı. Jameson Fowler ile Cameron Price lüks ortamda yalnızdılar. Cam daha iyi bir yüzücüydü. Birkaç kulaç attıktan sonra Fowler'ın hızına uyarak yavaşladı. Birlikte havuzun sonuna ulaştıklarında kısaca durup soluklandılar.
''Güzel bir havuz'' dedi Cam.
''Evet öyle'' diye yanıt verdi Fowler.
''Her gün yüzer misin?''
''Kesinlikle tam 8'de vücudu formda tutuyor.''
''Evet özellikle bypass ameliyatlarından sonra.''
''Ne
dedin?'' Fowler duyduğundan emin olmak istermiş gibi parmağını kulağına koydu.
''Amsterdam'dan geliyorum. Sana söylemiş olmalıydı. Beni dinlemeden buradan çıkamazsın. Kapı kilitli. Shepherd Boy'un oğlu burada sık kalır ve birçok dostu var.''
''Bu bokta ne demek oluyor? Kimsin sen?''
''Bay Guiderone müstehcenliğin kelime bilgisi eksikliğinden geldiğini söyler.''
''Ben öyle demiyorum. Buradan hemen çıkıyorum.''
''Ben olsan denemezdim bile.''
''Ne?''
''Söyledim, kapı kilitli, dinlesene.''
''Neyi?''
''Beni, varsayımlarla konuşuyorum diyelim.''
''Varsayımlardan hoşlanmam, açık konuşmadan hoşlanırım.''
''Pekala, açık konuşalım. Amsterdam, özellikle Kaiserslautern senin Benjamin Walburg'la çok yakın olduğunu öğrendi.''
''Onu tanıyorum, evet. Genelde Yahudilerden hoşlanmasam da o çoğundan iyidir.''
''Bu senin iyiliğinden ama Kaiserslautern onun Washington'daki Federal Ticaret Komisyonu tarafından görevlendirildiğine inanıyor. Önemli deliller var. Eğer örgütümüz bir şekilde çökerse diye kendini kurtarmak için seni kullanıyor. Tabii çökecek değil, her şey yolunda, bizi hiçbir şey durduramaz.''
''Aman çökmesin, ona milyonlar yatırdım.''
''Walburg'dan uzak dur, o düşman. Şimdi buradan gidiyorum. Mesajı getirdim, gerisi sana kalmış.'' Price havuzun kenarına tutunup kendini yukarıya çekti. Kapıya gidip iki kez vurunca kilidin döndüğünü duydu. Sonra Jameson Fowler'a döndü. Adam başı suyun biraz üzerinde, şaşkınlıktan irileşmiş gözlerle Price'ın arkasından bakıyordu.
Benjamin Walburg karmaşık bir adamdı. Gençlik yıllarında kendini sosyalizme adamış, komünizme yakınlık duymuştu. Kapitalizmle fakir ve orta sınıfı ezen ekonomi çarkları onun için lanetliydi. Ancak Michigan Üniversitesi'nden bir sosyoloji profesörüyle tanıştı. Adam eski bir sosyalistti ve sonradan 180 derecelik bir dönüş yapmıştı. Sorun kapitalizmde değil, kapitalistlerdeydi. Sosyal sorumluluk anlayışına sahip değillerdi. Çözüm şirket zenginliğinin dış görünüşünü değiştirmekle bulunabilirdi. Aynı zamanda bir Talmud uzmanı olan Walburg bu görüşle Musevi düşünüş arasında bazı benzerlikler buldu. Durumu iyi olanlar daha az şanslılara bakmalıydılar. Böylece fikrin çekirdeği oluştu. Kararsız, sosyalist bir karar aldı. En büyük kapitalist olacaktı. Parlak bir mali zekaya sahipti. Philadelphia'daki orta düzey bir bankaya girdi. Şaşkınlıkların yaşandığı 50'li yıllarda bankanın nereye gitmesi gerektiği hakkında bir tez hazırlamıştı. 2 yıl sonra ikinci başkan, 4 yıl sonra başkan ve yönetim ortağı oldu. Bankanın varlıklarını şişirerek Pensilvanya bölgesinde aldığı bankaları, komşu eyaletlerde aldığı bankalar izledi. Sonra paranın gücüyle batıda Ohio ile Utah'da, çok geçmeden Nevada'da ve sonunda Kaliforniya'da bankalar satın aldı. Zaman çok uygundu. Önceden tahmin ettiği gibi bankalar zor durumdaydı. Düşük fiyatla alıp sonunda yüksek fiyata sattı. 35 yaşına gelmeden Benjamin Walburg eski radikal sosyalist Amerika bankacılığında bir güç olmuştu. Matarese için tam kıvamındaydı. Alt sınıfları koruyacak global bir ekonomi çekici geliyordu. Evet, bir miktar sertlik olabileceğini anlıyordu. Ama eski ahit cehennem azapları, kavgalar ve intikamlarla doluydu. Dünya böyle gelişmişti. Bu acı veren bir şeydi ama yeni olan neydi ki? Son hedefin daha iyi, daha haklı bir dünya olduğunu hatırlatıyordu kendine hep. İşlenen günahların savunulur olduğunu kalben bildiği için hoş olmayan şeylere gözlerini yummuş, mutluluk günlerini bekliyordu. Philadelphia Scott Walker her zamanki etkinliği ve dakikliğiyle Price ile Leslie'nin yaşantısına geri getirdi. Onları Chestnut Hill dışındaki özel bir havaalanında karşıladı. Cameron'a Shields'ın mühürlü talimatlarını verdikten sonra onları kentten 25 dakika uzaktaki Bella Sinwit'te küçük bir otele götürdü. Yine sahte isimlerle kayıt yaptırdılar. Luther Considine'da Shields'ın talimatlarını duymak için onlara katıldı. Walburg özellikle sanat konusunda hayırsever birisiydi. O ve bankaları senfonilere, operalara, kâr amacı gütmeyen tiyatrolara yüklü miktarda bağışlar yapıyordu. Birkaç büyük bağış sahibine özel bir kültür olayından önceki son kostümlü provalara katılmak bir ayrıcalıktı. Ertesi akşam Philadelphia Orkestrası'nın provasına katılacak ve orada bir teşekkür konuşması yapacaktı. Yalnız olacaktı çünkü karısı 4 yıl önce ölmüştü ve Walburg bir daha evlenmemişti. Shields'ın ayarlamasıyla baş teşrifatçı, yani siyah görevlisi, Walburg'u tek tük seyircilerin bulunduğu 16. sıranın arkasına oturtacaktı. Yanındaki koltukta Cameron olacak, hedefle yalnız konuşacaktı. Ertesi akşam olduğunda Walburg konuşmasını yaptıktan sonra orkestra Beethoven'ın 9. senfonisine başlarken Price'ın yanına oturdu. Leslie ile Luther da arka sıradaydılar.
''Konuşmanız harikaydı Bay Walburg'' dedi Cameron fısıltıyla.
''Bu çok daha harika.
Sanırım konuşmak zorundayız.''
''Konuşmayacağız, dinleyeceğiz.''
Kaynaklarımdan eğer yerini öğrenebilirsen Julian Guiderone'yi görmek için Doğu Akdeniz'e gitmek istediğini duydum.
Neden onun sözlerini dinlemeyesin? Ben onun kuryesiyim.
Ne?
Benjamin Walburg hızla başını Price'a çevirdi. Yüzünde korku ve huzursuzluk vardı.
Böyle bir şeyi nasıl olur da bilebilirsin?
Bay Guiderone'nin bizim sahip olduklarımızın ötesinde kaynakları var.
Tanrım!
Tiyatronun arka tarafına gitsek daha iyi olur.
Guiderone'den mi geliyorsun?
Gidelim mi? Ken başıyla Walburg'un sol tarafındaki koridoru işaret etti.
Evet, tabii.
Konser salonunun arka tarafında Benjamin Walburg ve hayatını, dünyasını değiştirecek haberler duyarak hayatının yaşamaya ya da dünyasının kurtarılmaya değer olup olmadığını merak etti. Amsterdam'da ciddi bir kriz var diye başladı Price.
Değişen bir şeyler olduğunu tahmin ediyorduk dedi bankacı. Kaiserskraut'u aramamamız söylendi.
Arasanız da bir yararı olmazdı. Van der Meer kayboldu. Guiderone her şeyi bir arada tutmaya çalışıyor.
Bu deli Van der Meer nereye gitti, niçin?
Yalnızca düşünebiliriz. Belki bize hızla karşı önlemler alındığını anladığımızı öğrenmiştir. Kim bilir, yalnızca ortadan kaybolduğunu biliyoruz.
Tanrım!
Walburg'un elleri titremeye başladı. Titreyen ellerini şakaklarına götürürken yüzü kül gibi oldu.
Onca yıl, onca çalışma, biz ne yapacağız?
Eğer Guiderone bildiği gibi yaparsa hiçbir şey değişmeyecek.
Her şey değişti. Her şey Kaiserskraut'tan geldi, dümensiz kaldık.
Julian sorumluluklarını kabul ediyor dedi Cameron sert bir ifadeyle. Bütün talimatlar ondan gelecek. Benim aracılığımla programlar yürürlükte kalacak. Ama onların kim olduklarını bilmiyoruz. Amsterdam bize söylemedi.
Bileceksiniz diye devam etti Price.
Bu arada bilgisayardan çıkan bilgilerle Schofield'ın Leonard Fredericks'le Londra'da yaptığı görüşmenin özetini hatırlamaya çalışıyordu.
Akdeniz, yangınlar, Orta Doğu'da güneş batıya doğru alçalırken kaos başlayacak. Önce yavaş yavaş, sonra hız kazanarak, birkaç hafta ya da ay içinde ekonomik bir felç yaşanacak her yerde.
Çözümler üretmeye başlamak için bu bizim başlama işaretimiz olacaktı. Whitehead, Fowler, Nichols ve ben bunu biliyorduk ama özelliklerini bilmiyoruz.
Van der Meer bize hareketlerimizin planlı olacağını, senatoda, mecliste hatta Beyaz Saray'da kimi arayacağımızın belli olacağını söylemişti. Ama o talimatlar bizde yok.
Jameson Fowler'da yok.
Ne?
Düşürüldü diyebiliriz, senden habersiz. Hizmet sektöründeki ortaklarını alternatif planlar yapmaları için uyardı.
Buna inanmıyorum.
Doğru.
Ne planı?
Anlayabildiğimiz kadarıyla bir yavaşlama, bekle gör stratejisi.
Doğu sahilindeki bütün elektrik şirketleri ekonomik uygulanılabilirliği kanıtlamak için birleşmeye hazırdı.
Beraberinde binlerce iş kaybı getirerek diye ekledi Cameron. İstenen bu.
Sonunda düzeltilecek geçici bir durum.
Eğer Fowler gecikirse ikisi de olmayacak. Her şey en üst başarıyı kazanacak şekilde düzenlenmeli.
Neden gecikecek?
Sen söyle ama hareketi başlattı. Belki cesaretsizlik, belki son dakika gerginliği. Herkesin katılacağından ve kendisinin dışarıda kalmayacağından emin olmak isteyebilir. Unutma hala yasalar var. Dışarıda kalıp yıllarca hapis yatmaktan korkuyor olabilir.
Yanılıyorsun. O da benim kadar sadık. Tamamen farklı nedenlerle ama geri dönmeyecek.
Haklı olduğunu umuyoruz. Yine de Bay Guiderone kaynaklarından daha fazla bilgi alıncaya kadar Fowler'dan sakın. Eğer seni ararsa konuşma ve tuhaf davranışlar yapar. Tuhaf şeyler söylerse bana şu numaraya mesaj bırak. Price cebinden bir kağıt çıkardı. Yalnızca bankayı aramamı söyle. Cameron dönüp kapıya doğru yürüdü. Benjamin Walburg kıpırdamadan, hiçbir şey duymadan, hiçbir şey görmeden koyu kırmızı duvara bakıyordu. Büyük bir üzüntü içindeydi ve neden olduğunu biliyordu. Sahte deniz kızının şarkısını dinlemişti. Mantıklı açıklamalar bularak günaha girmişti. Ve bunu Tanrı adına haklı nedenlerle yapmıştı. O nedenler hala geçerli miydi? Tapınağa gidecekti. Orada huzur ve belki yön bulacağını umuyordu.
42. ayrımın sonu. Sayfa 461.